Küçük Arı, Chris Cleave, 26. Ayrım. Ah Charlie, seslenmelerimizi duymadın mı? Hepimizin seni aradığını görmedin mi? Charlie yarasa maskesinin altından sırıttı. Saklanıyordum dedi. Neden? Neden dışarı çıkmadın? Ne kadar endişelendiğimizi anlayamadın mı? Oğlum üzgün ve kimsesiz bir halde yere baktı. Lawrence ve arı küsmüşlerdi. Benimle oynamadılar. Ben de yarasa mağarama gittim. Ah Charlie, annenin kafası o kadar karışık ki, o kadar aptal ve bencildi ki, sana söz veriyorum Charlie, bir daha asla öyle aptal olmayacağım. Sen benim bütün dünyamsın, bunu biliyor musun? Bunu asla unutmayacağım. Benim için ne kadar çok şey ifade ettiğini biliyor musun? Charlie bir fırsat hissetmiş gibi gözlerini kırparak bana baktı. Dondurma alabilir miyim dedi. Oğlumu kucakladım. Onun sıcak, uykulu nefesini boynumda hissettim. Kostümünün ince gri kumaşının üzerinden derisinin altındaki kemiklerin hassas ve inatçı baskısını hissettim. 11. Polisler 15 dakika sonra geldiler. 3 kişiydiler, yanlarında geniş mavi turuncu çizgiler ve tepesinde uzun bir lambası olan bir arabayla yavaş yavaş geldiler. Benim durduğum Isabella korusunun kapısına giden tozlu patikadan geldiler. Arabadan inerek şapkalarını taktılar, kısa kollu beyaz gömlek ve üzerinde siyah beyaz damalı bir bant olan siyah kalın yelekler giymişlerdi. Yeleklerin bir sürü cebi vardı ve bu ceplerin içinde coplar, telsizler, kelepçeler ve adlarını tahmin edemediğim bir sürü alet vardı. Charlie'nin hoşuna giderdi diye düşündüm. Polislerin Batman'den daha çok aleti vardı. Eğer bu hikayeyi evdeki kızlara anlatacak olsaydım, Birleşik Krallık polislerinin silah taşımadığını açıklamam gerekirdi. Vay canına, tabanca yok mu? Tabanca yok. Nasıl olurdu o kadar ıvır zıvır aleti taşıyıp en önemli şeyi unuturlar? Kötü adamları nasıl vuruyorlar? Kötü adamları vurmuyorlar. Eğer ateş ederlerse başları genellikle derde girer. Vay canına, ne acayip bir krallık. Kızlar memelerini gösterebiliyorlar ama polisler silahlarını gösteremiyorlar. Ve ben başımı sallayıp onlara tekrar, bu ülkedeki hayatımın büyük kısmı böyle karışıklıklar içinde geçti derdim. Polisler arabanın kapılarını kapattılar, dank, ürperdim. Bir göçmenseniz kapılara dikkat etmeyi öğrenmeniz gerekir. Ne zaman açılır, ne zaman kapanırlar, çıkardıkları ses, kapıların ne tarafta olduğunuz, bunlar önemlidir. Polislerden ikisi yeleklerine iliştirilmiş telsizleri dinlemek için başlarını eğmiş dururlarken birisi bana yaklaştı. Yaşı benden fazla büyük değildi sanırım. Uzun boyluydu, şapkasının altından turuncu saçları görünüyordu. Gülümsemeye çalıştım ama yapamadım. Charlie için endişeleniyordum, başım dönüyordu. Kraliyet İngilizcemin beni çuvallatmasından korkuyordum, sakinleşmeye çalıştım. Bu polis benden kuşkulanmaya başlarsa göçmenlik memurlarını arayabilirdi. Sonra da onlardan birisi bilgisayarında bir düğmeye basar, dosyamda bir kutucuğu işaretler ve sınır dışı edilirdim. Kimse tek mermi atmadan ölürdüm. Polislerin silah taşımamasının nedeninin bu olduğunu kavradım. Uygar bir ülkede sizi bir tuşu tıklatarak öldürürler. Öldürme işi çok uzakta yapılır, krallığın kalbinde. Bilgisayarlar ve kahve fincanlarıyla dolu bir binada. Polise baktım, acımasız bir yüzü yoktu, nazik bir yüzü de yoktu. Gençti, solgundu ve yüzünde çizgiler yoktu henüz. Hiçbir şey değildi. Bir yumurta kadar masumdu. Bu polis arabasının kapısını açıp beni içeriye alsaydı, bana göstereceği şey sadece arabanın içi olurdu. Ama ben onun göremediği şeyleri görürdüm. Koltuktaki parlak kırmızı toprağı görürdüm. Arabanın basamaklarına saçılmış, kurumuş manyok başlarını görürdüm. Torpido gözündeki kuru kafayı ve yerdeki pis çatlaklardan ve kırık ön camdan çıkan orman bitkilerini görürdüm. Benim için bu kapının açılması İngiltere'den çıkıp ülkemin sorunlarına geri dönmek demekti. Bugünlerde dünya çok küçük demeleri bu anlama geliyor. Polis dikkatle bana baktı, yeleğindeki telsiz Charlie Bravo tamam dedi. Adı Charlie Bravo değil dedim. Charlie O'Rourke. Polis ifadesiz bir yüzle bana baktı. İmdat çağrısını yapan bayan siz misiniz? başımı salladım. Sizi olduğumuz yere götüreyim dedim. Koruluğa doğru yürümeye başladım. Sadece birkaç bilgi alacağım bayan, dedi polis. Kayıp şahısla akrabalık dereceniz nedir? Durdum ve geriye döndüm. Bu önemli değil dedim. Bunlar formalite bayan. Charlie kayboldu dedim. Lütfen zaman kaybedemeyiz. Hepsini sonra söylerim size. Burası etrafı çitlerle çevrili bir koruluktur bayan. Eğer çocuk buradaysa hiçbir yere gidemez. Bazı küçük ayrıntıları öğrenmek sorun yaratmaz. Beni tepeden tırnağa süzdü. Beyaz bir erkek çocuk arıyoruz, değil mi? Efendim? Beyaz ırka mensup bir erkek çocuk. Beyaz erkek çocuk. Evet, doğru. Annesi korulukta. Siz çocuğun bakıcısı mısınız? Hayır, hayır değilim. Lütfen, ben hiç anlamıyorum. Bana doğru bir adım attı, geriye doğru bir adım attım. Kendime yardım edemiyordum. Benden dolayı tuhaf biçimde gerilmiş görünüyorsunuz bayan. Bilmem gereken bir şey mi var? Bunu gözlerimin içine bakarak sakin sakin söyledi. Yapabildiğim kadar dik durdum. Bir an için gözlerimi kapattım. Yeniden gözlerimi açtığımda soğuk bir ifadeyle polise bakıp Kraliçe 2. Elizabeth sesiyle konuştum. Buna nasıl cüret edersiniz dedim. Polis sanki onu itmişim gibi yarım adım geriledi. Utanarak yere baktı. Affedersiniz bayan, diye mırıldandı. Sonra tekrar bana baktı. Başlangıçta mahcup bir ifadeyle baktı ama sonra yavaş yavaş öfkeli bir ifade yerleşti yüzüne. Yine haddimi aştığımı anladım. Onu utandırmıştım ve bu ne kendi ülkemin ne de sizin ülkenizin kızlarını açıklamam gerekmeyen bir şeydi. Bir erkeği utandırırsan onu tehlikeli hale getirirsin. Uzun uzun gözlerime baktı, çok korktuğumu hissetmeye başladım. Korkumu saklayabileceğimi sanmadığım için yere baktım. İşte o anda polis diğerine döndü. Şunu al ve hakkında bilgi edin dedi. Ben Paul ile birlikte gidip anneyi bulacağım. Lütfen dedim, size yolu göstermem lazım. Polis soğuk bir ifadeyle gülümsedi. Biz büyük çocuklarız, yolumuzu bulabiliriz. Benim bilgilerime neden ihtiyaç duyduğunuzu anlamıyorum. Bilgileriniz bana gerekli bayan, çünkü besbelli vermek istemiyorsunuz. Bu durumda genellikle o bilgileri almam gerektiğini düşünürüm. Kişisel bir şey değil bayan. Kayıp vakalarında çağrı yapan kişinin kayıp olayının anahtarını elinde tuttuğunun ne kadar sık yaşandığını bilseniz şaşarsınız. Paul ile birlikte koruluğun kapısından girişlerini seyrettim. Diğer polis bana doğru gelerek omuzlarını silkti. Affedersiniz dedi. Şu yoldan gelebilirsiniz bayan. Devriye arabamızda rahat rahat bilgilerinizi alırız. Bir dakikadan fazla sürmez ve sizi daha fazla alıkoymam. Sizi temin ederim, o arada arkadaşlarım çocuğun yerini tespit ederler. Arabanın arka kapısını açıp beni içeri oturttu. Telsizle konuşurken kapıyı açık bıraktı. Gözetimden bizi serbest bıraktıkları sabah görevli olan memur gibi ince bilekleri, ufak çaydanlık gibi bir göbeği vardı. Polis arabası naylon ve sigara kokuyordu. Adınız ne bayan, dedi polis bir süre sonra. Ne yapacaksınız? Bakın, her hafta 2-3 kayıp vakasıyla karşılaşırız ve her defasında duruma yabancıyızdır. Yardım etmek için buradayız. Durum sizin kafanızda son derece açık olabilir. Ama biz size birkaç soru sormadan neyle uğraştığımızı bilemeyiz. Dışını kazıyınca altından genellikle eski bir hikaye çıkar. Aileler en tuhafıdır. Genellikle birkaç soru sorunca kayıp kişinin neden bulunamadığı hakkında gayet iyi bir fikir sahibi oluruz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur, sırıttı. Her şey yolunda, dedi. Şüpheli kişi ya da bunun gibi bir şey değilsiniz. Elbette. İyi o zaman, öyleyse adınızla başlayabiliriz. İçimi çektim ve kendimi çok kederli hissettim. Artık benim için her şeyin bittiğini biliyordum. Polise gerçek adımı veremezdim çünkü o zaman benim kim olduğumu öğrenirlerdi. Ama onlara yanlış bir isim de veremezdim. Jennifer Smith, Alison Jones. Onlara verebileceğiniz bir belge yoksa bu isimlerin hiçbiri gerçek değildir. Birleşik Krallığın tam kalbindeki bilgisayarlar ve kahve fincanları ile dolu binanın bir yerindeki bir ekran onun doğru olduğunu söylemedikçe hiçbir şey doğru değildir. Arabanın arka koltuğunda dimdik oturdum, nefes aldım ve polisin gözlerinin içine baktım. Adım Küçük Arı. Kodlar mısınız lütfen? Küçük Arı. Bu soyadınız mı, adınız mı bayan? Bütün adım bu. Ben buyum. Polis içini çekti, sonra arkasını dönüp telsizine konuştu. Charlie Bravo, kontrol dedi. Buraya bir birlik gönderir misiniz? Eşkal karşılaştırması ve parmak izi için alınması gereken biri var burada. Bana döndü, artık gülümsemiyordu. Lütfen dedim. Lütfen Charlie'yi bulmama yardım edin. Kafasını salladı, burada bekleyin. Arabanın kapısı kapandı. Uzun süre oturdum. Rüzgar olmayınca arabanın arka tarafı çok sıcaktı. Başka bir grup polis gelip beni alıncaya kadar bekledim. Beni bir minibüse koydular. Arka pencereden demir kafesin arasından Isabella korusunun gözden kayboluşunu seyrettim. Sarah ve Lawrence o akşam beni ziyaret ettiler. Kingston upon Thames polis karakolunun nizarethanesindeydim. Nöbetçi polis kapıyı vurmadan çarparak açtı. Sarah içeri girdi, Charlie kucağındaydı. Başını annesinin omzuna yaslamış uyuyordu. Charlie'nin güvende olduğuna o kadar sevindim ki ağlamaya başladım. Charlie'nin yanağını öptüm, uykusunda kıpırdanıp içini çekti. Yarasa maskesinin deliklerinden uykusunda gülümsediğini görebiliyordum, ben de gülümsedim. Hücrenin dışında Lawrence polis memuruyla tartışıyordu. Bu çok saçma, onu sınır dışı edemezler, gidebileceği bir evi var, kefili var. Bu kurallar bana ait değil efendim, göçmenlik görevlilerinin kendilerine göre yasaları var. Ama eminim bir şey kanıtlamak için bize biraz zaman verebilirsiniz, iç işlerinde çalışıyorum, bir başvuru yapabilirim. Bunu söylememin sizin için bir sakıncası yoksa efendim, eğer iç işlerinde çalışıyor olsaydım ve bu bayanın yasa dışı olduğunu başından beri bilseydim, şimdi ağzımı kapalı tutardım. Sadece bir gün o zaman, 24 saat lütfen. Üzgünüm efendim. Ah Tanrı aşkına, sanki bir robota konuşuyorum. Ben de sizin gibi etten kemiktenim efendim, ama dediğim gibi kuralları ben koymuyorum. Benim bulunduğum hücrede ise Sarah ağlıyordu. Anlamadım dedi, çok üzgünüm arı, hiç aklıma gelmedi. Sadece senin aptallaştığını düşündüm. Lawrence seni polisi çağırmaya gönderdiğinde düşünemedi, ben de düşünemedim. Ve şimdi, ah Tanrım, sen neler olabileceğini biliyordun ama tek kelime söylemeden ve kendini düşünmeden yaptım. Gülümsedim, buna değdi dedim, Charlie'yi bulmaya yaradı. Sarah yüzünü çevirdi. Üzülme Sarah, polis Charlie'yi buldu, doğru değil mi? Tekrar bana döndü, yavaş yavaş ve pırıl pırıl gözleriyle bana baktı. Evet arı, büyük bir arama oldu ve onu buldular. Sana çok teşekkürler. Ah arı, hiç bu kadar nazik ya da cesur. Ah Tanrım, yüzünü iyice kulağıma yaklaştırdı. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğim diye fısıldadı. Bir yolunu bulacağım. Seni ölüme göndermelerine izin vermeyeceğim. Gülümsemek için kendimi zorladım. Hayatta kalmak için iyi görünmeli ya da iyi konuşmalısın. Ben kraliyet İngilizcesini öğrendim. Dilinizle ilgili öğrenebileceğim her şeyi öğrendim. Ama sanırım haddimi aştım. Şimdi bile doğru sözcükleri bulamıyordum. Sarah'ın sol elini ellerimin arasına aldım, dudaklarıma götürdüm ve eksik olan parmağından arta kalan düzgün eklemi öptüm. O gece Sarah'a bir mektup yazdım. Görevli memur bana bir kurşun kalemle kağıt verdi ve mektubu benim için postalayacağına söz verdi. Sevgili Sarah, hayatımı kurtardığın için teşekkürler. Dünyalarımızı bir araya getirmeyi biz seçmedik. Bir süreliğine birleştiklerini düşünmüştüm. Ama muhteşem bir rüyaydı sadece. Üzülme, hayatının yeniden kendi halinde olmasını hak ediyorsun. Sanırım çok geçmeden benim için gelecekler. Bizim dünyalarımız ayrı, şimdi biz de ayrılmak zorundayız. Sevgiler, küçük arı. Beni almaya sabah saat 4'te geldiler. 3 tane üniformalı göçmenlik görevlisi. 2 erkek, 1 kadın. Koridorun mantar döşemesinde ayak seslerini duydum. Bütün gece uyumadan onları beklemiştim. Hala Sarah'ın verdiği yakası oyalı yazlık elbise üzerimdeydi. Elimde içinde eşyalarımın olduğu şeffaf plastik çantamı taşıyordum. Ayağa kalktım. Kapıyı çarparak açtıklarında onları bekliyordum. Hücreden çıktık, kapı arkamdan kapandı. Bam! Kapandı, o kadar. Dışarıda yağmur yağıyordu. Beni bir minibüsün arkasına koydular. Yol ıslaktı. Farların ışığı yolun üzerine yansıyordu. Arka pencerelerden biri açıktı. Minibüsün arkası kusmuk kokuyordu ama dışarıdan gelen hava Londra kokuyordu. Yol boyunca apartmanların pencereleri kapalı perdeleriyle kör ve dilsizdi. Hiç kimse gittiğimi görmeden kayboldum. Kadın memur beni ön koltuğun arkasına kelepçeledi. Beni kelepçelemenize gerek yok dedim. Nasıl kaçabilirim ki? Kadın memur bana baktı, şaşırmıştı. Mükemmel İngilizce konuşuyorsun dedi. Getirdiklerimizin çoğu tek kelime konuşamaz. Sizler gibi konuşmayı öğrenirsem kalabilirim sanmıştım. Memur gülümsedi. Nasıl konuştuğunun önemi yok, var mı sence dedi. Sizler devlet bütçesine yüksünüz. Mesele şu ki siz buraya ait değilsiniz. Minibüs caddenin sonundaki köşeyi döndü. Minibüsün arka camının demir kafesinden iki katlı uzun ev dizilerinin gözden kayboluşunu izledim. Charlie'yi yorganın altında uyurken düşündüm ve onun cesur gülümsemesini, onu tekrar göremeyeceğim için yüreğim sızladı. Gözlerim yaşla doldu. Ama lütfen ne demek bu dedim. Buraya ait olmak ne demek? Kadın memur bana bakmak için yeniden döndü. İngiliz olmalısın. Değerlerimize sahip olmalısın. Başımı çevirip dışarı yağmura baktım. 3 gün sonra başka bir grup memur beni başka bir hücreden alıp içinde başka bir kızın olduğu başka bir minibüse koydular. Bizi Heathrow havaalanına götürdüler. Doğrudan terminaldeki kuyruktan geçirip küçük bir odaya soktular. Hepimiz kelepçeliydik. Yere oturmamızı söylediler. İskemle yoktu. Kadın, erkek 20 kişi daha vardı odada ve içerisi çok sıcaktı. Temiz hava yoktu ve güçlükle nefes alınıyordu. Odanın önünde kadın bir nöbetçi bekliyordu. Copu ve kemerinde biber spreyi vardı. "Burada ne oluyor?" diye sordum nöbetçiye. Nöbetçi gülümsedi. "Burada olan şu ki bir sürü uçan makine, biz onlara uçak diyoruz. Uzun bir asfaltın üzerinde biz ona pist diyoruz. İnip kalkıyorlar çünkü burası bizim havaalanı dediğimiz yer. Ve birazdan bu uçaklardan biri Umbongo ülkesine gitmek üzere hareket edecek. Yani sizin geldiğiniz yere. Ve sen de gideceklerden birisin. Anlaşıldı mı?" "Bundan hoşlansan da hoşlanmasan da başka sorusu olan var mı?" Uzun bir süre bekledik. Diğerlerinden bir kısmını dışarı çıkardılar. Bir tanesi ağladı. Diğeri zayıf adam, o öfkeliydi. Nöbetçiye direnmeye çalıştı. Nöbetçi copuyla 2 kere karnına vurdu. Bundan sonra adam sustu. Otururken uyuyakaldım. Uyandığımda önümde eflatun bir elbise ve uzun kahverengi bacaklar gördüm. "Yevette" dedim. Kadın dönüp bana baktı ama Yevette değildi. Önce arkadaşımı görmediğime üzüldüm ama sonra mutlu olduğumu anladım. Eğer bu Yevette değilse, o zaman Yevette'nin hala özgür olma şansı vardı. Onu pembe terlikleri, kalemle çizilmiş kaşlarıyla Londra sokaklarında dolaşır, yarım kilo tuzlu balık satın alıp aydınlık gökyüzüne hu ha ha diye gülerken düşündüm. Gülümsedim. Yevette olmayan kadın öfkeyle bana baktı. "Senin derdin ne?" dedi. "Bizi tatile gönderdiklerini mi sanıyorsun?" Gülümsedim. "Evet" dedim. "Ömür boyu tatil." Arkasını döndü ve bir daha benimle hiç konuşmadı. Uçuş için çağrıldıklarında sorun çıkarmadan kalkıp gitti ve dönüp bana bakmadı. Onun gidişini görünce kendi durumumun gerçekliğini kavradım ve ilk kez korkmaya başladım. Geri gitmekten korkmuştum. Ağladım, gözyaşlarımın kahverengi kirli halı tarafından emilmesini seyrettim. Bize ne yemek ne su verdiler, bitkin düşmüştüm. Birkaç saat daha geçtikten sonra beni almaya geldiler. Doğrudan uçağa götürdüler. Diğer yolcuları, ücretli olanları ben uçağın merdivenlerini çıkana kadar kenarda beklettiler. Herkes bana bakıyordu. Beni uçağın arka tarafına, tuvaletlerin önündeki son sıraya oturttular. Pencere tarafındaki koltuğa yerleştirdiler. Dazlak kafalı, altın küpeli, iri bir adam olan muhafızım yanıma oturdu. Mavi renkli bir Nike tişört ile siyah bir Adidas pantolon giymişti. Kelepçelerimi açtı ve ellerime yeniden kan gelmesi için bileklerimi ovdu. "Üzgünüm," dedi adam. "Bu boktan işi senin sevdiğinden daha fazla sevmiyorum." "O zaman neden yapıyorsun?" Adam omuz silkti ve kemerini bağladı. "Bu da bir meslek, öyle değil mi?" dedi. Önündeki koltuğun cebinden bir dergi alıp açtı. Satılık kol saatlerinin resimleri vardı. Çocuklara verilebilecek cinsten küçük uçak modelleri olanlarda. "Bu işi sevmiyorsan başka bir iş yapmalısın." "Bu işi kimse seçmez hayatım. Benim hiçbir vasfım yok. Gündelik işlerde çalışıyordum ama artık Polonyalılarla rekabet edemiyorsun. Tam günlük bir işi birkaç iyi söz ve bir paket sigara karşılığında yapıyorlar." 26. ayrımın sonu sayfa 315, devamı 27. ayrımda.